Ayrım 11. Logoterapinin ortaya koyduğu gibi insanı hayatta anlama ulaştıran 3 temel yol vardır. İlki bir yatırım ya da görev yerine getirme sürecidir. İkincisi bir şeyi deneyimleme ya da biriyle etkileşimdir. Diğer bir deyişle anlam sadece çalışmada değil aynı zamanda sevgide de bulunabilir. Edith Bierce-Joelson logoterapik olarak şu gözlemi yapmıştır. Deneyimlemenin edinmek kadar değerli olduğunun farkına varılması iyileştiricidir. Çünkü dış dünyaya yönelik kazanımın içsel deneyim dünyası pahasına vurgulanmasına karşı koyar. Daha da önemlisi ise hayattaki anlamın üçüncü yoludur. Umutsuz bir durumun çaresiz bir kurbanı bile değiştiremeyeceği bir kaderle karşı karşıyayken kendi ötesine geçebilir ve bunu yaparken kendini değiştirebilir. Kişisel bir trajediyi bir zafere dönüştürebilir. Yine ıstırabın anlamı bölümünde belirttiğim üzere Edith Weisskopf-Joelson'un söylediği gibi logoterapi, ABD'nin bugünkü kültüründeki çaresi olmayan acılardan mustarip olanların ıstıraplarından gurur duymaları ve bunu aşağılayıcı değil, ulvileştirici bir deneyim olarak görmek için çok az fırsat tanınan ve böylece insanın sadece mutsuz olmakla kalmayıp mutsuzluktan utanç duymasına yol açan bazı sağlıksız akımların etkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Çeyrek yüzyıl boyunca bir hastanenin nöroloji bölümünü yönettim ve danışanlarımın kötü durumlarını kazanımlara dönüştürme yönündeki kapasitelerine tanık oldum. Bu pratik deneyimlerimin yanı sıra ampirik bulgular da insanın ıstırapta anlam bulabileceğini gösterir. Yale Üniversitesi'ndeki tıp fakültesinden araştırmacılar Vietnam Savaşı'nda esir düşenlerin arasında esaretleri fazlasıyla stresli, işkence, hastalık, kötü beslenme ve tecrit olsa bile bu deneyimden fayda gören ve bunu geliştirici bir deneyim olarak değerlendiren sayısından etkilendiklerini söylemişlerdir. Ancak trajik iyimserlik lehine en güçlü argümanlar Latince'de argumenta et hominem şeklinde nitelendirilen tartışmalardır. Bir örnek vermek gerekirse Jerry Long logoterapide insan ruhunun meydan okuma gücü denilen şeyin canlı örneğidir. Haziran 1983'teki 3. Dünya Logoterapi Kongresi'nde Long'un sunduğu bildirinin adı insan ruhunun meydan okuma gücüydi. Texarkana Gazetta'dan alıntıyla bir dalış kazası sonucu Jerry Long'un boynundan aşağısı felç olmuş durumdadır. Bu kaza olduğunda 17 yaşındaydı. Bugün Long ağzındaki bir çubukla klavyede yazı yazabilmektedir. Özel bir telefon aracılığıyla Kamu Üniversitesi'nden verilen iki derse katılmaktadır. Bu telefon bağlantısı Long'un sınıftaki tartışmaları hem işitmesi hem de onlara katılmasını sağlar. Ayrıca vaktini okuyarak, televizyon izleyerek ve yazarak geçirmektedir. Ondan aldığım bir mektupta şöyle diyordu. Hayatımı anlam ve amaç dolu buluyorum. Kaderimi değiştiren gün takındığım tavır hayatım boyunca kişisel amentüm oldu. Boynumu kırdım, kendimi değil. Şu anda üniversitede ilk defa psikoloji dersi alıyorum. Bu engelin sadece benim diğerlerine yardım edebilme becerimi arttırdığına inanıyorum. İstırap olmasaydı bu kazandıklarımın imkansız olacağını biliyorum. Peki bu anlam keşfetmek için ıstırap çekmek gerektiği anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Sadece bu kitabın ikinci bölümünde de belirttiğim gibi ıstırabın kaçınılmaz olduğu durumda anlamın ıstıraba rağmen ve hatta onun sayesinde bulunabileceğini söylüyorum. Kaçınılmaz değilse yapılacak anlamlı şey nedenini ortadan kaldırmaktır. Çünkü gereksiz ıstırap kahramanlık değil, mazoşizmdir. Diğer yandan insanın ıstırabına neden olan durumu değiştiremiyorsa bile ona karşı tutumunu belirleyebilir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Varşova Gettosu direnişinin örgütlenmesinde rol oynamış bir Polonyalı kardiyoloğun Avusturya televizyonunda izlediğim röportajını hiç unutmuyorum. Ne kadar kahramanca bir iş diyen gazeteciye sakince dinleyin diye cevap vermiştir. Elinize silah alıp ateş etmek büyük bir olay değil ama SS sizi infaz etmek üzere gaz odasına veya toplu mezarlığa götürürken elinizden yolunuzda onurlu yürümek dışında bir şey gelmiyorsa buna kahramanlık denir. Deyiş yerinde ise tutumsal kahramanlık. Long boynunu isteyerek kırmamıştı ama başına gelenlerin onu ezmesine izin vermemeyi kendi seçti. Gördüğümüz gibi acı çekmemize neden olan durumu yaratıcı bir şekilde değiştirme bir öncelik olarak bakidir. Fakat ihtiyaç varsa üstünlük nasıl acı çekeceğini bilmekle sağlanır ve sokaktaki adamın da gerçekten aynı fikirde olduğuna ilişkin ampirik bulgular vardır. Avusturya'daki bir kamuoyu yoklaması, yoklamaya katılan kişiler arasında en çok saygı duyulanların büyük sanatçılar, büyük bilim insanları, büyük devlet insanları ya da büyük sporcular değil, başlarını dik tutarak zorluklardan ustaca geçenler olduğunu göstermiştir. Trajik üçlünün ikinci bileşenine, yani suçluluğa dönerken bana her zaman muhteşem gelen bir dinsel kavramdan yola çıkmak istiyorum. Bu kavramı bir suçun son tahlilde biyolojik, psikolojik veya sosyolojik faktörlerle açıklanamadığı için açıklanmadan bırakıldığı mysterism iniquitatis ile açıklayacağım. Birinin suçunu tam olarak açıklayabilmek, suçluluğunu gidermek ve insanı özgür ve sorumlu bir insan değil, tamir edilmesi gereken bir cihaz olarak görmekle aynı anlama gelir. Suçluların kendisi bile bu muameleden hoşlanmaz ve yaptıklarından sorumlu tutulmak isterler. Illionis İslahevi'nde cezasını çeken bir mahkum bana yazdığı bir mektupta şöyle diyordu. Suçlunun kendini açıklama şansı yoktur. Aralarından birini seçebileceği bir sürü mazeret hazır sunulur. Toplum suçlanır ve birçok durumda da suç kurbana atılır. Ben de San Quentin'deki mahkumlara yaptığım bir konuşmada onlara "Siz de benim gibi birer insansınız. Suç işlemek ve suçlu olmak için özgürdünüz ancak şimdi bunun üstüne çıkabilmek ve kendinizi geliştirebilmek, daha iyiye dönüşmek için fırsatınız var." dediğim zaman kendilerini anlaşılmış hissetmişlerdi. Eski bir mahkum olan Frank E. W. bana yazdığı mektupta canice suçlar işlemiş kişiler için bir logoterapi grubu kurduğunu anlatıyordu. 27 kişiyiz ve güçlüyüz. Yeni gelenler bizden aldıkları güçle cezaevine yeniden girmekten uzak durabiliyorlar. Sadece biri geri döndü ama artık o da özgür. Kolektif suçluluk kavramına ilişkin olarak bir kişiyi başka bir kişinin ya da birçok kişinin davranışlarından sorumlu tutmanın hakkaniyetli olmadığını düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan beri kolektif suç kavramına karşı kamusal alanda tartışmaktan hiç yorulmadım, fakat bazen insanları batıl inançlardan kurtarmak için birçok didaktik hile gerekmektedir. Bir Amerikalı kadın bir gün bana şunu sormuştu. "Nasıl hala kitaplarınızın bazılarını Adolf Hitler'in dili olan Almanca'da yazabiliyorsunuz?" Cevap olarak ona mutfakta bıçak kullanıp kullanmadığını sordum ve kullandığını söylediğinde şok olmuş gibi davranarak "Bu kadar katil kurbanlarını bıçakla öldürürken nasıl hala bıçak kullanabilirsiniz?" dedim. Kitaplarımı Almanca yazmama yaptığı itirazdan vazgeçmişti. Trajik üçlünün üçüncü unsuru ölümdür. Ancak bu hayatla da ilgilidir. Çünkü hayatı oluşturan her an ölümü de kapsar ve hiçbir an tekrar etmeyecektir. Yine de bu geçicilik hayatımızdaki her anın değerini bilmemizi sağlamaz mı? Elbette öyledir ve benim ilkem şudur. Hali hazırda ikinci kez yaşıyormuşsunuz ve ilk seferinde şimdi olduğu gibi yanlış hareket etmek üzereymişsiniz gibi yaşayın. Aslında doğru davranmak için fırsatlar ve anlam olanakları hayatlarımızın geri dönüşsüzlüğünün etkisi altındadır. Ancak potansiyeller de bundan aynı şekilde etkilenir. Bir olanağı kullanıp potansiyel bir anlamı gerçeğe dönüştürdüğümüz anda artık bunun geri dönüşü olmaz. Artık onu güvenle korunup saklandığı geçmişe dahil etmişizdir. Geçmişte hiçbir şey geri dönüşsüz bir şekilde kaybolmuş değildir. Aksine her şey kaybolmaz bir şekilde saklanmış ve korunmuştur. İnsanlar geçiciliğin anızlarını görmeye meyillidir ve hayatlarının hasadını sakladıkları dop dolu ambarları unuturlar. Görevler yerine getirilmiş, sevilenler sevilmiş ve en az bunlar kadar önemlisi ıstıraplar cesaret ve onurla geride bırakılmıştır. Buradan bakarsak yaşlılara acımak için bir neden yoktur. Aslında gençlerin onları kıskanmaları gerekir. Yaşlıların geleceğe dair fırsatları ve olanakları olmadığı doğrudur. Ama onlarda bundan fazlası vardır. Gelecekteki olasılıklar yerine geçmişteki gerçekliklere, yani yerine getirdikleri potansiyeller, doldurdukları anlamlar, hayata geçirdikleri değerlere sahiptirler. Hiç kimse ve hiçbir şey bunları geçmişten söküp alamaz. Istırapta anlam bulma olasılığı açısından hayatın anlamı en azından potansiyel olarak koşulsuzdur. Ancak bu koşulsuz anlam her bir insanın koşulsuz değeriyle başa baş gitmektedir. İnsan onurunun baki olmasını garanti eden de budur. Hayatın her koşulda, en sefil koşullarda bile potansiyel olarak anlamla dolu olduğu gibi her bir insanın değeri onunla kalır. Kalır çünkü bu değer geçmişte yerine getirdiği değerlerle ilgilidir ve bunun bugün gösterdiği yararlılıkla ilgisi yoktur. Biraz açmak gerekirse yararlılık genellikle toplumun yararına uygun işlev gösterebilmek olarak tanımlanır. Fakat bugünün toplumu kazanım yönelimlidir ve bunun sonucu olarak başarılı ve mutlu insanları ve Özellikle de gençleri göklere çıkarır. Bunlar dışında kalan herkesin değerini görmezden gelir ve bunu yaparken onur anlamında değerli olanla faydalılık anlamında değerli olan arasındaki belirleyici çizgiyi bulanıklaştırır. İnsan bu farkın bilincinde olmaz ve bireyin değerinin şimdiki faydalılığına bağlı olduğuna inanırsa, o halde inanın ki Hitler'in programına göre ötenazi istemesi kendi açısından tutarlı olacaktır. Yani toplumsal yararlılıklarını yaşlanma, tedavi edilemeyen hastalık, zihinsel gerileme veya başka bir engel dolayısıyla yitirmiş olanların acısız öldürülmesi savunulmalıdır. İnsan onurunu safi yararlılıkla karıştırmak, izleri üniversite kampüslerine veya analiz divanına da bulaşmış olan çağdaş nihilizmde bulunabilecek kavramsal bir karmaşadan kaynaklanır. Analiz eğitiminde bile bu tür bir beyin yıkamaya rastlanabilir. Nihilizm hiçbir şeyin gerçek olmadığını iddia etmez ama her şeyin anlamsız olduğunu öne sürer. George A. Sargent, öğrenilmiş anlamsızlıktan bahsederken haklıdır. Kendisi de, "George, dünyanın bir şaka olduğunu farkına varmalısın. Adalet yoktur. Her şey rastgeledir. Bunu anladığın zaman kendini bu kadar ciddiye almanın ne kadar aptalca olduğunu anlayacaksın. Dünyada büyük bir hedef yoktur. O sadece öyledir. Bugün nasıl davranacağına ilişkin verdiğin hiçbir kararda özel bir anlam yoktur" diyen bir terapistle karşılaşmıştır. Bu tür bir eleştirellik genellenemez. İlkesel olarak eğitim vazgeçilmezdir ancak bu durumda terapistlerin öğrencilerini kendi nihilizmlerine karşı bir savunma mekanizması olan siniklikle aşılaması değil, onlara nihilizme karşı bağışıklık kazandırma görevini benimsemesi gerekir. Logoterapistler, diğer psikoterapi ekolleri tarafından şart koşulan eğitim ve lisans koşullarının bazılarını benimseyebilirler. Başka bir deyişle, kurdar sofrasına nasıl oturacağını bilmek gerekir ama öyleyse bile ben bunu yaparken kurt kılığında kuzu olmayı tercih ederim. İnsana ve logoterapiye içkin olan yaşam felsefesinin ilkelerine ihanet etmeye gerek yoktur. Böyle bir sadakati göstermek, Elizabeth S. Lucas'ın bir zamanlar işaret ettiği üzere çok da zor değildir. Psikoterapi tarihi boyunca dogmatikliğe logoterapiden daha uzak bir ekol olmamıştır. Psikoterapiye ilgilenen herkese logoterapi dayatılamaz. Bu bir pazara değil, süpermarkete benzer. İlkinde müşteri bir şey almaya ikna edilir. İkincisinde ise aralarında kendisi için faydalı ve değerli olabilecek birçok şey sunulur. 1. Dünya Logoterapi Kongresi'nde San Diego, Kaliforniya, 6-8 Kasım 1980, sadece psikoterapinin yeniden insanileştirilmesinden değil, ayrıca logoterapinin gurursuzlaştırılması diye adlandırdığım ihtiyaçtan da bahsetmiştim. Ben sahibinin sesini tekrarlayan papağanlar yetiştirmekle değil, meşaleyi bağımsız ve hünerli, yaratıcı ve yenilikçi ruhlara teslim etmekle ilgileniyorum. Sigmund Freud, bir zamanlar birbirinden farklı birçok insanı aynı açlığa mahkum edelim. Açlık dürtüsünün kaçınılmaz olarak artışı ile birlikte tüm bireysel farklılıklar belirsizleşecek ve bunların yerine karşılanmamış bir ihtiyacın aynı şekilde ifadesi ortaya çıkacaktır demişti. Çok şükür ki Sigmund Freud toplama kamplarına içeriden tanıklık etmekten kurtuldu. Onun danışanları Auschwitz'in fiziklerine değil, Victorian tarzda tasarlanmış divanlarda uzanıyordu. Orada bireysel farklılıklar belirsizleşmedi. Tam aksine insanlar daha da farklılaştı. Hem domuzlar hem de azizler maskelerini çıkarttı ve artık bugün azizler kelimesini kullanırken tereddüte gerek yoktur. Auschwitz'te açlığa mahkum edilen ve karbolik asit iğnesiyle katledilen, 1983 yılında da aziz ilan edilen Peder Maximilian Kolbe'yi düşünün. Beni kaidelere istisna oluşturan örnekler vermekle suçlayabilirsiniz. Sed omnia proaclera tam difficilia quam rara sant. Güzel olan her şey nadir olduğu kadar da güçtür, der Spinoza Etika'nın son cümlesinde. Elbette azizler derken kastımızın ne olduğunu sorabilirsiniz. Dürüst insanlardan bahsetmek yeterli değil midir? Bunların bir azınlık olduğu gerçektir. Bundan da fazlası her zaman azınlık kalacaklardır. Yine de bu azınlığa katılmanın büyük bir mücadele gerektirdiğini düşünüyorum. Dünya kötü bir durumdadır ve her birimiz elimizden gelenin en iyisini yapmazsak daha da kötüsü olacaktır. Bu yüzden de uyanık olalım. İki şekilde uyanık olalım. Auschwitz'ten beridir insanın neler yapabileceğini biliyoruz. Hiroşima'dan bu yana ise neyin tehlikede olduğunu.